Ayrım 6.
Bu seçim ajanlarını seçim kampanyaları sırasında parti komitelerine yardımcı olan gönüllü propagandacılarla, örneğin İngiltere'deki kampanya gönüllüleriyle, canvassers, karıştırmamak gerekir. Gönüllü propagandacılar aşağıda açıklanacak olan sempatizan kavramına uygun düşer. Seçim ajanları ise partinin kendi yapısına dahil bir unsurdur. Seçim ajanlarının durumunu ve oynadıkları rolü ayrıntılı olarak çözümlemek çok faydalı olacaktır. Bunlar çoğu zaman komiteden maaş alan ve onun hesabına tam gün çalışan gerçek komite memurları olmadıkları gibi, az önce değindiğimiz sempatizanlara benzer sırf gönüllü yardımcılar da değillerdir. Genellikle partiden bazı maddi çıkarlar sağlamak, fakat kendilerine belli ölçüde bağımsızlık veren, özel bir mesleği de devam ettirmek suretiyle ikisi arası bir yer işgal ederler. Bununla birlikte Amerika'da bazen mahalle görevlilerinin geçimi, dolaysız veya dolaylı şekilde, partinin kendilerini uydurma denilebilecek bir idari göreve getirip parti için çalışmalarına imkan vermesi, tamamen parti tarafından sağlanır. Seçim ajanları arasında içki satıcılarının işgal ettiği önemli yer çok defa söz konusu olmuştur. Siyasal propaganda için insanların hem kafalarını dinlemek hem de bir içki içmek üzere geldikleri ve gruplar halinde toplanarak serbestçe tartışabildikleri barlardan, tavernalardan, meyhanelerden daha elverişli yer olabilir mi? Böyle bir tartışmayı açıp kendi fikirlerini yaymak bakımından en uygun durumda olan da meyhaneci değil midir? İnsan tabiatı hakkında biraz bilgi sahibi ise böyle bir kimse çok etkili olabilir. Partiler de işin farkında olduklarından onu kendilerine çekmeye çalışırlar. Meyhane, modern demokrasilerin agorası olma yolundadır. Komiteler, siyasal partilerin eski bir yapı tipidir. Bunlar servet esasına dayanan bir seçim sisteminde veya genel oy sistemini ilk zamanlarında partilerin normal örgütünü teşkil ederler. Dolaylı komiteleri bir yana bırakırsak diğerleri gerçekten geleneksel sosyal elitleri bir araya getirir. Bunlar gerek bileşimleri gerekse yapıları, zayıf kolektif örgüt, bireysel etkenlerin hakimiyeti bakımından büyük ve küçük burjuvazinin nüfuzunu temsil ederler. Marksist terimlerle ifade edecek olursak komiteler burjuvazinin normal siyasal ifadesidir. 19. yüzyıl sonlarında Avrupa'da iki komite tipi ayırt edilebilir. Muhafazakar partilerde görülen birincisi aristokratları, büyük sanayicileri, bankerleri, hatta ileri gelen din adamlarını bir araya getirir. Liberal veya radikal kelimenin Fransızcadaki anlamında, partilere tekabül eden ikincisi ise tüccarlardan ve küçük sanayicilerden, memurlardan, öğretmenlerden, avukatlardan, gazetecilerden ve yazarlardan meydana gelir. 19. yüzyılın servet esasına dayanan seçim sisteminde partiler, normal olarak komitelerin meydana getirdiği federasyonlardan başka bir şey değildi. Hatta bu komitelerle partilerin doğuşundan önceki devreye ait seçim komiteleri arasında kolayca görülebilecek bir ilişki mevcuttur. Seçim komiteleri her seçim için ad hoc olarak kurulmaktan çıkıp seçimden sonra da devam eden daha sürekli bir nitelik kazanınca gerçek parti komiteleri haline gelmişlerdir. Birinin nerede bitip ötekinin nerede başladığını söylemek her zaman kolay olmamaktadır. Genel oyun ortaya çıkışı her ülkede komite sisteminin derhal ortadan kalkmasına yol açmış değildir. Halk kütleleri kendi gerçek örgütlerini, sendikal ya da siyasal, kurabilene kadar eski çerçeve içerisinde faaliyet göstermişlerdir. Dolayısıyla komiteler özellikle seçim ajanlarının sayısını arttırmak suretiyle kütleleri etkilemenin yolunu aramışlardır. Bu, halk kütlelerine eski yapıları empoze etmek ve böylece genel oya rağmen onları pasif bir rolde tutarak, genel oyun siyasal sonuçlarını sınırlandırmak amacıyla girişilmiş, bazen bilinçsiz bir çabanın ifadesidir. Ancak doğrudan doğruya kütlelerin kendilerine uygun örgütlendirme metotlarının, örneğin ocak sistemi, daha büyük bir etkinlik göstermesi çoğu zaman komitelerin gerilemesine yol açmıştır. Fakat bu gerileme genel değildir. Bir defa dolaylı komite sistemi partilerin eski örgütlerine yeniden can vermiş ve bunların kendilerini yeni sosyal yapıya yeterince uyarlayabilmelerini mümkün kılmıştır. Dolaylı komiteler soyca veya servetçe sivrilmiş burjuva üyelerin yerine işçilerin sendikal veya kooperatif örgütlerini temsil eden delegeleri koymak suretiyle İngiliz İşçi Partisi gibi hakikaten kütlelere dayanan gerçek halk partilerinin komiteler çerçevesi içinde örgütlenmelerine imkan vermiştir. Ancak bu sırada çerçevenin kendisinin de derin bir değişime uğradığını belirtmek gerekir. 19. yüzyıl İngiltere'sindeki eski muhafazakar veya liberal komitelerle İşçi Partisi komiteleri arasındaki yapı farkı çok büyüktür. Demokratik gelişime rağmen siyasal partilerin yapısında hala çok önemli bir yer tutan klasik tipteki komitelerle karşılaştırıldığında, dolaylı komitenin istisnai niteliği açıkça görülmektedir. Dünya ülkelerinin çoğundaki sağcı partileri ve Amerikan partilerinin özel durumunu buna örnek gösterebiliriz. Sağcı partilerin durumunda tabii olmayan hiçbir taraf yoktur. Bu partilerce temsil olunan burjuva sınıfı, ocak ve hücreleri gerektiren kolektif örgütlenme ve eylemden hoşlanmaz. Bu sınıfın varlığı daima doğuştan veya serbest yarışmadan çıkan geleneksel elitlerin kabullenilmesine dayanır. Dolayısıyla burjuvazinin siyasal ifadesini daima komiteler çerçevesinde bulması doğaldır. Bu tutum gerek muhafazakar büyük burjuvazi, gerekse yüzyılımızın başında liberal ve ilerici olan fakat şimdi büyük burjuvazi ile bağlaşma eğilimi gösteren küçük burjuvazi tarafından paylaşılır. İngiliz Muhafazakar Partisi, Kuzey Avrupa Liberal ve Muhafazakar Partileri, Fransız Sağcı Partileri ve Fransız Radikal Partisi 1955-57'de teşebbüs edilen reforma rağmen daima komite esasına göre örgütlenmişlerdir. Bu partilerden bazıları ocak sistemini kabule çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır. Ocak bunların sosyal altyapılarına uygun düşmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her iki büyük parti de Avrupa partilerinden birçok noktalarda ayrılmalarına rağmen aynı durumdadırlar. Amerikan partileri her şeyden önce federe devletlerin convention ve primary'lere ilişkin kanunlarıyla resmen düzenlenen bir çeşit ön seçimlerde adayların tespit olunmasını sağlayan seçim makineleridir. Bu bakımdan örgütleri çok orijinal nitelik taşır. Öte yandan bu partiler ideolojik gruplar veya sınıf toplulukları da değillerdir. Her biri federal devletin muazzam ülkesi içinde çok farklı fikirlere ve çok çeşitli sosyal durumlara sahip kişileri bir araya getirir. Gerçekte bu partiler oy toplamakta ve ganimet sisteminin sağladığı yönetim mevkilerini ele geçirmekte uzman kişilerden kurulu takımlardır. Hatta çoğu zaman uzmanların yer değiştirmesi de mümkündür. Tıpkı bir teknisyenin işverenini değiştirmesi gibi mahalle görevlileri de bazen uzmanlıklarını öbür partinin hizmetine sunarlar. Ancak bu çeşit kaygılar ve özellikler Avrupa partilerinde de yok değildir. Aradaki fark amaçtan çok metotlardadır. Öte yandan Amerikan partilerinde eski dünya partilerinin özelliğini teşkil eden siyasal ve parlamenter örgütlenişin izlerini görebiliriz. Burada da mutlak bir karşıtlık söz konusu değildir. Dolayısıyla aralarında bir kıyaslama yapma imkanı bir dereceye kadar mevcuttur. Bu kayıtlar saklı olmak şartıyla Amerikan partilerinin komite temeline dayandığı kabul edilebilir. Ayrıca ilçe, mahalle veya şehir komitelerinden ulusal komitelere kadar yükselen resmi komiteler hiyerarşisiyle patronlardan, bosses ve makinelerden, machines, meydana gelen gayri resmi komiteler arasında da bir ayrım yapmak gerekir. Bu komiteler daima kişisel nüfuzları sayılarından daha çok ağırlık taşıyan ünlü kişilerden ve klasik dolaysız komiteler sistemine uygun olarak makine içerisinde bir çeşit kooptasyon yoluyla devşirilen seçkinlerden kurulu ufak gruplardır. Bu seçkinlerin çoğu zaman belli bir türe, yani profesyonel politikacı türüne mensup olmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla Amerikan partilerinin genel yapısı çok eski tiptedir. Bu partiler seçim ajanlarını geliştirmiş ve komitenin teknik karakterini kuvvetlendirmiş olmakla birlikte burjuva demokrasinin eski siyasal çerçevesini muhafaza etmişlerdir. Bu olayın izahı derin bir araştırmaya lüzum gösterir. Araştırılması gereken Amerikan partilerinin niçin komitelerin yerine ocak veya hücreleri kabul etmedikleri sorunu değildir. Çünkü tecrübeler dünyada pek az partinin yapısını bu şekilde değiştirmiş bulunduğunu göstermektedir. Eski Avrupa partileri de Atlantik'in öte yanındaki benzerleri gibi komiteye bağlı kalmaktadır. Gerçek problem, genel oyun kabulünün ve kütlelerin Amerikan siyasal hayatına girmesinin, niçin modern yapıda solcu bir partinin doğmasına yol açmamış olduğunu tespit etmektir. Diğer bir deyimle problem, Amerika'daki büyük bir sosyalist partinin bulunmayışıdır. Buysa Amerikan işçisinin sınıf bilincinden yoksunluğu ve derin bireyciliği, Lenin'in deyimiyle küçük burjuva karakteriyle ilgili görünmektedir. Şu halde Amerikan partilerinin eski tip yapıları, Amerikan siyasetindeki temel muhafazakarlığın, kelimenin Avrupa'daki anlamında, sonucu olmuşa benzer. Gerçekte iki büyük Amerikan partisinin Avrupa parlamento coğrafyasındaki yeri sağ veya merkezdir. Dolayısıyla bunların hala komitelere dayanmakta olmaları yukarıdan açıklanan genel eğilime uygundur. Ocak. Ocak, branch, section deyimi kelime anlamı itibariyle komite kadar ademi merkeziyetçi olmayan bir temel unsuru anlatır. Ocak bir bütünün parçasından ibarettir. Kendi başına varlığı düşünülemez. Komite kelimesi ise kendi başına yaşayabilecek özerk bir gerçekliği hatıra getirir. Gerçekten ocaklara dayanan partilerin, komitelere dayanan partilerden daha merkeziyetçi olduklarını göreceğiz. Fakat ocağın asıl orijinal yanı, onun diğer ocaklarla olan bağlantısında değil, kendi yapısındadır. Bu bakımdan ocağı özelliklerinden her birini komiteninkilerle karşılaştırmak suretiyle tasvir etmek mümkündür. Komite sınırlı, ocak yaygın niteliktedir. Ocak üye kaydetmeye, üye sayısını çoğaltmaya, toplam gücünü arttırmaya çalışır. Ocak niteliği hor görmez fakat onun için nicelik en önde gelir. Komite ancak kooptasyon veya delegasyon yoluyla girilebilecek kapalı bir grup teşkil eder. Ocaksa tamamen açıktır. Uygulamada ocağa girebilmek için istek kâfidir. Şüphesiz aşağıda görüleceği gibi partilerin çoğu üyelik hakkında bir takım kurallar koyar ve partiye giriş koşullarını tespit eder. Fakat hiç değilse ocak sisteminde bunlar genellikle teorik mahiyette kalır. Hücre sisteminde durum pek de öyle değildir. Komite nüfuzları dolayısıyla seçilmiş seçkinleri bir araya getirmekle yetinir. Ocaksa kütlelere hitap eder. Bundan başka ocak kütlelerle temasını devam ettirmeye de çalışır. Ocağın coğrafi temelinin çoğu zaman komiteninkinden daha dar oluşunun nedeni budur. Örneğin Fransa'da komiteler özellikle arrondisman düzeyinde faaliyet gösterir. Ocaklarsa komün çevresinde kurulur. Hatta büyük şehirlerde ocaklar daha da çoğalma ve kartiye veya mahalle temeline dayanma eğilimindedir. Bazı partiler, fakat hepsi değil, ocak içinde üyelerin daha sıkı şekilde örgütlendirilmelerini mümkün kılan daha küçük alt bölümlere de yer verirler. Almanya veya Avusturya Sosyalist Partilerinin blok ve apartman örgütleri, Fransa Sosyalist Partisi'nin grupları gibi. Bununla birlikte rekabete ve karışıklığa yol açmaları bakımından çok küçük alt bölümlere karşı bir güvensizlik beslendiği gözlemlenebilir. Dolayısıyla 1905'teki birleşme sırasında Fransa Sosyalist Partisi tüzüğü gruba hiçbir özellik vermeyerek ocağın gruptan önce geldiğini teyit etmiştir. Bu daha önceki sosyalist partileri zayıflatmış olan grupçuklar arası çekişmelere karşı bir tepkiydi. Nihayet ocağın sürekliliği komitenin yarı sürekli niteliğine karşıttır. Komite seçim zamanı dışında bir kış uykusuna yatar. Sık ve düzenli toplantılar yapmaz. Ocağın faaliyetleri ise seçim zamanlarında tabiatıyla çok yoğun olmakla beraber seçimler arasında da önemini ve özellikle düzenliliğini korur. Sosyalist ocaklar genellikle her ay veya her iki haftada bir toplanırlar. Toplantıların niteliği de komiteninkilerden farklıdır. Bunlarda sadece seçim taktikleri değil, siyasal eğitim de söz konusu olur. Parti sözcüleri, ocak üyelerine hitaben çeşitli sorunlar üzerinde konuşmaya gelirler. Bu açıklamayı genellikle bir tartışma izler. Gerçi tecrübeler toplantıların ufak tefek yöresel sorunlar ve seçim sorunları etrafında dönüp dolaşma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Fakat partiler genellikle bu eğilimi bertaraf etmek, doktrine ve genel menfaate ilişkin tartışmalara yeterince yer ayırmak için övgüye değer çabalar harcamaktadırlar. Ocak, komiteden daha kalabalık bir grup olduğundan daha gelişmiş bir iç örgüte sahiptir. Komitedeki hiyerarşi çok ilkeldir. Genellikle burada bir liderin kişisel nüfusundan başka bir şey görülmez. Bazen lider üstün bir nüfus sahibidir. Amerika'da komite çoğu zaman patronun çevresindeki kişilerden ibaret kalır. Ara sıra başkan, ikinci başkan, sayman, sekreter, arşivci gibi resmi görev ve ünvanlara rastlanır. Ancak bunlar fazla kesin bir iş bölümünün ifadesi olmaktan çok şeref bayileri niteliğini taşırlar. Başkan ünvanı özel bir prestij taşır. Buna karşılık ocaktaki hiyerarşi daha açık, iş bölümü daha kesindir. Üye kütlesinin yönetilebilmesi için örgütlenmiş bir yönetim kurulunun varlığı zorunludur. Sözü geçen kurulun en azından toplantılara çağrıda bulunacak ve gündemi düzenleyecek bir sekreterle üye aidatlarını toplayacak bir saymanı içine alması gerekir. Buysa yönetim kurulunun tespitinde düzenli bir usulün kabulünü gerekli kılar. Aşağıda görüleceği gibi bu usul genellikle seçimdir. Ocak, sosyalistlerin bir icadıdır. Salt, siyasal bir temele ve dolaysız bir yapıya dayanarak örgütlenmiş olan sosyalist partiler, tabiatıyla faaliyetlerinin temel unsuru olarak ocağı seçmişlerdir. Ocak, bazı dolaylı sosyalist partilerce de kabul edilmiştir. Örneğin Belçika İşçi Partisi'nin temel grubu, sendika, kooperatif ve yardımlaşma derneği üyelerini bir araya getiren Yöresel İşçi Ligi'ydi. Ve bu üyelerin çoğu aynı zamanda birkaç örgütte birden üye bulunuyorlardı. Böyle bir yapı partinin dolaylı karakterini zayıflatmakta ve onu üyelik bağlarını pekiştirmek amacıyla birçok yardımcı örgütler kurmuş olan dolaysız bir partiye yaklaştırmaktadır. Sosyalist partilerin ocağı seçmeleri çok normaldir. Bunlar kütleleri örgütlendirmeye, onlara bir siyasal eğitim vermeye ve kütlelerin içinden halk elitlerini çıkarmaya çalışan ilk partilerdir. Ocak bu üçlü gereğe uygun bir karşılık olmuştur. Burjuvazinin siyasal ifade organı olan komitenin aksine, ocak kütlelerin normal siyasal ifade organı olarak görünmüştür. Ancak bu kütlelerin tümü sosyalizmi kabul etmiş olmadığından çeşitli burjuva partileri, işçi partilerine başarı sağlayan metotları aynen kullanarak onları kendi yönlerine çekmeye çalışmışlardır. Böylece birçok ülkelerde merkez hatta sağ partileri yapılarını değiştirmiş ve temel unsur olarak komitenin yerine ocağı kabul etmişlerdir. Hemen hemen bütün yeni partilerle birlikte eski partilerin birçoğu da aynı taktiği izlemiştir. Bu yapısal bulaşmanın ilginç bir örneğini teşkil etmektedir. Ancak bu bulaşmanın etkileri sınırlı kalmaktadır. Ocak sistemini kabul etmiş olan muhafazakar veya merkez partilerinin çoğunda sözü geçen sistem pratik olmaktan çok teorik mahiyet taşımaktadır. Genellikle toplantılar sık değildir. Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'nin tüzüğüne göre genel kurul toplantısı yılda bir kez yapılır. Bununla birlikte 1948 yılında Valonya'daki 677 Ocak'tan 233'ü en azından ayda bir defa toplanmıştır. Dipnot, Bulletin of the Christian Social Party, 1948, sayfa 429. Ayrıca üye kaydı hemen hiç kontrol edilmediği gibi aidatlar da düzenli şekilde toplanmamaktadır. Öyle ki yönetim kurulu ve ufak bir militan çekirdeği dışında kimlerin ocak üyesi olduklarını kesinlikle bilmeye imkan yoktur. Devamsızlık aşırı ölçülere vardığından bu çekirdek de çoğu zaman pek küçüktür. Gerçekten katılanların sayısı bakımından bir ocak toplantısı, bazen bir komite toplantısından pek farklı olmaz. Aslında burada partinin gerçek temel unsuru, düzenli şekilde toplanan ve örgütün günlük işleyişini sağlayan ocak yönetim kuruludur. Sözü geçen kurul, özel tipte bir komiteden başka bir şey değildir. Eski komite biraz değişmiş ve biraz gençleşmiş olarak ocak görünüşü altında devam etmektedir. Parti liderleri genellikle bu durumu esefle karşılarlar ama bunun kaçınılmaz olduğunu, çünkü gruplarının sosyal altyapısından ileri geldiğini pek anlamazlar.